Ayrım 34.
Ama şimdilik yere emin. Juliet'i görmeye gidiyorum. Evde yok. Geri döndüğümde yönetmenlik binasının bulunduğu alandan geçiyorum. Gölgede hücreye atılmaya beklenen Mastani ile Jean Santani gözüme ilişiyor. Başlarına geleceği önceden biliyorduk. Yanlarından geçerken soruyorum. Ne kadar aldınız? 8 gün diye cevap veriyor Santini. Korsikalı bir aynasız iki hemşerinin kavga ettiğini görmek çok acı diyor. Kampa dönüyorum. Burset sevinç içinde dönüyor. Kansere yakalandığımı söylemişlerdi. Sonra doktor yanıldığını, hiçbir şeyim olmadığını bildirdi. Carbonieri ile dostlarım da memnun. İşi çok iyi yönettiğim için beni kutluyorlar. Narek ile Quenier de sevinçli. İşimiz tıkırında. Kumarbazlar beni oyuna davet ettikleri halde bütün gece uyuyorum. Gerçekte olarak da başımın ağrısını öne sürüyorum. Aslında tek derdim uykusuzluk. Ayrıca başarının eşiğine vardığım için de çok mutluyum. İşin en güç yanı bitti. Bu sabah parça geçici olarak Carbonier tarafından duvardaki kovuğa yerleştirildi. Gerçekten de mezarlık bekçisi bizim mezarın yakınındaki yolu süpürüyor. Şu sıra mezara yaklaşmak doğru değil. Her sabah gün doğarken koşup mezarın üstüne toprak yığıyorum. Bir süpürgeyle de yolu temizleyip yine aynı hızla işime dönüyor, süpürgeyle küreyi kenef kovalarını koyduğum yere bırakıyorum. Kaçış hazırlıklarına başlayalı tam 4 ay oluyor. Salın son parçasını teslim alalı da 9 gün. Artık gündüz yağmur yağmıyor. Bazen gece bile tek damla yok. İşin son bölümünü tamamlamak için bütün duygularım tetikte. Önce Matthew'nun bahçesinden son parçayı çıkaracak ve iyice yerine oturmasına dikkat ederek takacağım. Bu iş ancak gündüz gözlüğüne yapılabilir. Sonra sıra yola çıkmaya geliyor. Hemen hareket etmek tehlikeli. Salı dışarı çıkarıp Hindistan cevizleriyle yiyecekleri içine yerleştirmek de gerekli. Dün Jean Castelli'ye son durumu anlattım. Hedefime ulaşabildiğim için pek memnun. Yeni ayın ilk günleri diyor. Biliyorum, dolayısıyla gece yarısı beni rahatsız etmez. Suların çekilmesi gece 10'da başlıyor. Salın suya indirilmesi için en elverişli zaman sabahın 2'si. Carbonier ile elimizi çabuk tutmaya karar verdik. Yarın sabah 9'da son parçada yerine yerleştirilecek. Gece yola çıkıyoruz. Ertesi sabah hareketlerimiz saniyesi saniyesine ayarlı. Bahçeden mezarlığa geçiyor, elde kürek duvardan atlıyorum. Mezarın üstündeki toprağı kaldırırken Matthew da kovuğu kapayan taşı çekiyor ve son parçayı getiriyor. Birlikte hasır ve yaprakları kenara çekiyoruz. Sal yerli yerinde sapasağlam duruyor. Üzerine toprak yapışmış ama durumu çok iyi. Mezardan çıkarıyorum. Çünkü parçayı takabilmek için geniş yer gerekiyor. 5 tane girintiyi de çıkıntılara oturtuyor. İyice geçirmek için taşla vuruyoruz. İşimizi bitirip salı yerine yerleştirmek üzereyken elinde tüfekle bir aynasız görünüyor. Kıpırdamayın, yakarım. Salı yere bırakıp ellerimizi kaldırıyoruz. Aynasızı tanıdım. Atölyedeki mübasırların şefi. Yakalandınız. Direnmek gibi bir enayilik yapmaya kalkışmayın. İçimden sizi gebertmek geliyor. Suçunuzu kabul edin de hiç olmazsa pamuk ipliğine bağlı canınızı kurtarın. Ellerinizi indirmeden yürüyün bakalım. Yönetmenliğe doğru. Marş marş. Mezarlık kapısından çıkarken bir Arap gardiyana rastlıyoruz. Aynasız, yardımına teşekkür ederim Muhammed diyor. Yarın sabah uğra, verdiğim sözü yerine getireyim. Sağ olun diyor Arap. Gelirim. Bebert Clear'den de para alacağım değil mi? Ben karışmam, onunla konuş diyor aynasız. Bunun üzerine demek bize ele veren Bebert Gelir ha şef diye soruyorum. Benden duymuş olmayın. Fark etmez, öğrendik ya. Aynasız tüfeğini üzerimize doğrultup Muhammed ara şunların üstünü diyor. Arap belimdeki bıçağı alıyor. Matthew'nun de bu arada gidiyor. Muhammed diyorum, çok kurnazsın. Nasıl gördün bizi? Her gün bir ağacın tepesine çıkıp salı nereye gizlediğinizi anlamaya çalışıyordum. Bunu yapmanı sana kim söyledi? Önce Bebert Kilir, sonra da Mubassır Buriyet. Fazla gevezelik ettiniz. Yaylanın diyor aynasız. Artık ellerinizi indirip daha çabuk yürüyebilirsiniz. Yönetmenliğe giden 400 metre hayatımın en uzun yolu geliyor bana. Yıkılmış haldeyim. Bunca uğraşın sonunda salak gibi enselendik. Tanrım, bana karşı ne kadar insafsızsın. Komutanlığa varmamız büyük bir olay halini alıyor. Yaklaştıkça başka mubasırlara da rastladık. Bizim tüfeklerin peşine takıldılar. Binanın önüne vardığımızda arkamız sıra 7-8 aynasız yürüyor. Bizden önce koşan Arap'ın anlattıklarından durumu öğrenen komutan, Dega ve 5 tane şef mubasırla kapının eşiğinde bekliyor. Ne oldu buraya et diye soruyor. Bu iki adamı yaptıkları salı gizlemek isterken suçüstü yakaladım diyor mubasır. Diyeceğiniz bir şey var mı kelebek? Yok, sorguda anlatacağım. Atın hücreye. Kapalı penceresi yönetmenlik binasının kapısına bakan bir hücreye konuyorum. Hücrenin içi karanlık ama sokakta konuşulanları işitiyorum. Olaylar hızla gelişiyor. Saat 3'te dışarı çıkarılıyoruz. Kelepçeler bileklerimize geçiriliyor. Salonda mahkemeye benzer bir şey kurulmuş. Komutan yardımcısı baş mubasır orada. Bir aynasız mübaşirlik yapıyor. Köşedeki küçük masanın başında oturan Dega'nın da görevi herhalde katiplik. Kelebek ve karbonyeri. Bay Buriyet'in sizin için hazırladığı raporu dinleyin. Ben baş mubasır Salut Adaları atölye şefi August Buriyet. Kürek mahkumu kelebek ve karbonyeri hırsızlık ve devlete ait malları zimmetlerine geçirmekle suçluyorum. Marangoz Burset ikisinin suç ortağıdır. Suç ortakları arasında Narik ile Koenar'ın da bulunduğunu sanıyorum. Kelebek ile Carbonier'e sallarını gizledikleri Bayan Privat'ın mezarına tecavüz ederlerken suçüstü yakaladım. Bir diyeceğiniz var mı diyor komutan. Bir kere Carbonier'in bu işle hiç ilgisi yok. Sal tek kişiyi taşımak üzere hazırlandı. Hesapları buna göre yapıldı. Bu tek kişi de bendim. Yalnız mezarın üstünü örten toprağın ve hasırın kaldırılmasına yardımı dokundu ki bu işi tek başıma yapamazdım. Dolayısıyla Carbonier'in ne hırsızlıkla ne devlet malını zimmetine geçirmekle ne de kaçışıma suç ortaklığı etmekle ilgisi var. Üstelik kaçış olayı da söz konusu değil. Burset ölüm tehdidiyle benim hesabıma çalışmak zorunda kalan bir zavallı. Onun hiçbir suçu yok. Narik ile Koenier ise hiç tanımıyorum diyebilirim. Bu işle bir ilgileri olmadığını söylüyorum size. Aynasızlardan biri atılıyor. Muhbir böyle demiyor ama. Bebert Kelier denen adam sizin hesabınıza casusluk ederken bu olaydan yararlanıp düşman olduğu kişilere de iftira edebilir. Yeryüzünde casusluk eden bir insana hiç güvenilebilir mi komutanım? Kısaca diyor komutan, hırsızlık devlet malını zimmetine geçirme, mezara tecavüz ve kaçmaya teşebbüsle suçlanıyorsunuz. Zaptı imzalar mısınız? Carbonier'e, Burset, Narik ve Koenar ile ilgili ifadem eklenmedikçe asla imzalamam. Kabul ediyorum. İfadeyi hazırlayın. Söylediklerim eklenince imzalıyorum. Son anda uğradığım başarısızlıktan bu yana içimde kopan fırtınayı sözlerle belirtecek halde değilim. Hücremin içinde çılgın gibiyim. Pek az yemek yiyor, yürümüyor, durmadan sigara içiyorum. Hiç durmadan birbiri ardından içiyorum hem sigaraları. Neyse ki Dega bol bol tütün gönderiyor. Her sabah hücrelerin bulunduğu yerin avlusunda bir saat dolaşıp güneşleniyorum. Bu sabah komutan benimle konuşmaya geldi. İşin en garip yanı da kaçtığım takdirde başı herkesten çok derde girecek olan bu adam bana pek kızmıyor bile. Gülümseyerek karısının iliklerine kadar çürümemiş birinin kaçmaya çalışmasını normal bulduğunu söylüyor. Büyük bir ustalıkla Carbonier'in suç ortaklığını itiraf ettirmek istiyor bana. Carbonier'in hasırları çekmekte yardım etmesinin olağan sayılacağını söylüyor ve bu konuda onu aşağı yukarı ikna edebiliyorum. Burset yazdığım tehdit mektubunu ve planı göstermiş. Komutanın onun yönünden bir şüphesi yok. Devlet malını zimmetine geçirmek suçundan ne ceza verilebileceğini soruyorum. 18 aydan fazla istenemeyeceğini söylüyor. Her neyse, içine düştüğüm uçurumu yavaş yavaş tırmanmaya başlıyorum. Çataldan bir pusula geldi. Bebert Kelier'in az görülür bir hastalık, karaciğer iltihabından hastanede bir boş odaya alındığını bildiriyor. Herhalde onu kurtarmak için yönetmelikle doktor anlaşmış olmalı. Ne hücremi arıyorlar ne de benim üstümü. Bundan yararlanıp dışarıdan bir bıçak getirtiyorum. Narik'le Koenire'ye da haber yollayıp atölye şefi Bebert Kelier, marangoz ve benim yüzleştirilmemizi istemelerini söylüyorum. Komutandan ricaları kendileriyle ilgili kararı bu yüzleştirmeden sonra vermek olmalı. Bugün gezintide Narik komutanın teklifi benimsediğini fısıldıyor. Yüzleştirme yarın sabah onda yapılacak. Oturuma şef mübasırlardan biri de katılacak. Bebert Keleri'yi öldürmekle kararlı olduğumdan bütün gece kendimi bundan vazgeçirmeye çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Hayır, bir adamın bizi gammazladığı için hastanede sağlama alınması, sonra da karaya gönderilip birinin kaçmasına engel olması karşılığında firar ettirilmesi büyük haksızlık. Evet ama taammüt görüleceğinden idama mahkum edilebilirsin. Vız gelir. O kadar büyük bir umutsuzluk içindeyim ki bu sonuca kolayca varıyorum. Umut, sevinç, yakalanma korkusu ustaca hazırlık içinde geçen 4 aydan sonra hedefe varmak üzereyken bir gammaz yüzünden pisi pisine enselenmek akıl alır gibi değil. Ne olursa olsun yarın Keleri'yi öldürmeye çalışacağım. İdama mahkum edilmemenin tek yolu onun da bıçağını çıkarması. Bu iş için kimseye çaktırmadan sustalımı açtığımı Bevert Keleri'ye göstermeliyim. Tabii o da hemen kendininkine davranacak. Bu işi yüzleştirilmeden az önce ya da hemen sonra yapmam zorunlu. Yüzleştirme sonrasında onu öldüremem. Aynasızlardan biri üzerime ateş edebilir. Bu basırların iflah olmaz ihmalciliğine güveniyorum. Bütün gece kendi kendimle mücadele halindeyim. Vazgeçemiyorum bir türlü. Gerçekten de hayatta bağışlanamayacak şeyler var. Evet, adaleti kendi elimle yerine getirmeye hakkım yok ama bu görüş başka bir toplumsal sınıfın insanları için geçerli. Bu kadar iğrenç bir yaratığı acımadan cezalandırmayı düşünmezlik edemem. Bevert Keliyer denen kışla kaçkınına en ufak kötülüğüm dokunmadı. Beni tanımaz bile. Hiçbir düşmanlığı olmadan kim bilir kaç yıllık hücre cezasına çarptırılmama sebep olacak. Hayır, hayır. O iğrenç davranışından faydalanmasına fırsat veremem. İmkansız. Hapı yuttuğumu hissediyorum. Yuttumsa yuttum. O benden beter olsun da razıyım. Ama ya ölüm cezasına çarptırırlarsa? Bu kadar aşağılık biri için ölmek aptalca olur. Sonunda kendi kendime bir söz veriyorum. Bıçağını çıkarmazsa öldürmeyeceğim Bevert Keleri'yi. Bütün gece uyuyamadım. Bir paket sütün içtim. Saat 6'da kahveyi getirdiklerinde 2 sigaram var. Sinirlerim öylesine gergin ki yasak olduğu halde aynasızın önünde kahveciye "Bana birkaç sigara ya da birkaç tütün verebilir misin?" diyorum. Tabii şefin izniyle, dayanacak halim kalmadı Bay Antarkolia. "Olur, sigaran varsa ver şuna." "Ben sigara içmem. Sana gerçekten acıdım kelebek. Bir Korsikalı olarak insanları severim. Gammazlardan, alçakça davranışlardan da çok nefret ederim." Saat 10'a çeyrek var. Avluda salona girmeyi bekliyorum. Narik, Koener, Burset ve Carbonier de avluda başımızdaki aynasız Antolier ile beraber. Carbonier ile Korsika dilinde konuşuyor, başına kötü bir iş geldiğini, 3 yıla çarptırılabileceğini söylediği belli. Tam o sıra kapı açılıyor, ağaçtan bizi gözetleyen atölye kapısında duran Arap'la Bebert Keleir içeri giriyor. Beni görünce bir adım geriliyor ama başlarındaki aynasız, "Yürüyün, sağa geçin," diyor. "Antarkalya aralarında konuşmalarına izin verme. Birbirimizden 2 metre kadar uzaktayız. Antarkalya aranızda konuşmak yasak," diyor. Carbonieri iki grubunda göz altında tutan hemşerisiyle gevezeliğe devam ediyor. Aynasız pabucunun bağını düzeltmek için eğiliyor. Matthew biraz daha önce çıkması için işaret ediyorum. Hemen anlıyor. Bevert Kaliye'ye doğru bakıp tükürüyor. Aynasız doğrulduğunda Carbonieri hiç durmadan konuşup dikkatini çekiyor. Öyle ki aynasız fark etmeden bir adım atıyorum yana. Kolumun içinde duran bıçağı avucuma indiriyorum. Bu hareketi yalnız Claire görebiliyor. Açık bıçağını pantolon cebinde gizlediği belli. Akıl almaz bir çabuklukla saldırıp sağ kolumun kasını yarıyor. Ben solağım, kolumu uzattığım gibi bıçağımı sapına kadar kalbine gömüyorum. "Ah!" diye haykırıyor ve külçe gibi yığılıyor yere. Antarlika elde tabanca, "Çekil oğlum," diyor bana. "Kenara çekil, yerde yatarken vurma ona. Çünkü üstüne ateş etmek zorunda kalırım. Bunu yapmayı da hiç istemiyorum." Karbonu evi Claire'in yanına yaklaşıyor, ayağının ucuyla kafasını dürtüklüyor. Korsika diliyle bir şeyler söylüyor. Ölmüş dediğini anlıyorum. Gardiyan, bıçağını ver oğlum diyor. Uzatıyorum bıçağı. Tabancasını kılıfına yerleştiriyor. Demir kapıya yönelip yumrukluyor. Kapıyı açan aynasıza, sedyecileri yolla da buradaki ölüyü alsınlar diyor. Kim öldü? Gammaz Bebert Kelleher. Yok canım, ben de kelebek öldü sanmıştım. Yeniden hücrelerimize götürülüyoruz. Yüzleşme geri kalıyor. Koridora girmeden Carbonieri bana, zavallı dostum diyor, bu kez boku yedin. Evet ama ben yaşıyorum, o geberdi gitti. Aynasız tek başına geliyor. Kapıyı hafifçe aralayıp hala olayın etkisinden kurtulamadığını gösteren bir sesle, kapıya vur da yaralı olduğunu söyle diyor. Önce o saldırdı, gördüm. Yavaşça kapıyor kapıyı. Bu Korsikalı aynasızlar müthiş herifler. Ya çok kötü oluyorlar ya da çok iyi. Kapıya vurup bağırıyorum. Yaralandım. Beni hastaneye götürün de yaramı sarsınlar. Aynasız yanında 5 mübasırla geliyor. Neyin var? Neden bu kadar patırdı ediyorsun? Yaralıyım şef. Yaralı mısın? Sana saldırdığında yaralanmadığını sanmıştım. Sağ kolumun kası kesildi. Açın diyor öbür aynasız. Kapı açılıyor, dışarı çıkıyorum. Gerçekten de sağ kolumun kası kesilmiş. Kelepçe takın ve onu hastaneye götürün. Ne sebeple olursa olsun orada bırakmayın. Yarası sarıldıktan sonra yine buraya getirdim. Dışarı çıktığımızda komutonun çevresinde ondan fazla aynasız var. Atölye şefi katil diyor bana. Cevap verme fırsatını bulamadan komutan atılıyor. Susun Buriet. Önce Kolleher ona saldırdı. Hayır diyor Buriet. Olaya ben tanığım diyen Antarlika ortaya çıkıyor. Buriet bir Korsikalı'nın asla yalan söylemediğini de öğrenin. Hastanede çatal doktoru çağırıyor. Doktor kolumu uyuşturmadan yaramı dikiyor. Hiç konuşmadan sarıyor. İnlemeden bakıyorum yaptığı işe. Sonunda seni bayıltmadım ya da kolunu uyuşturmadım diyor. Çünkü elimde uyuşturucu kalmadı. Sonra ekliyor. Bu yaptığın hiç de iyi bir şey değil. Canım diyorum, karaciğer iltihabı onu nasılsa uzun süre yaşatmayacaktı. Beklenmedik cevabım karşısında doktorun ağzı açık kalıyor. Sorgu devam ediyor. Borset'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığı kabul edildi. Ölüm tehdidiyle hareket ettiği görüşü benimseniyor. Ben de bu yönde işliyorum, öyle ifade veriyorum. Narik ile Kruniyer ise yeterli delil yok. Kala kala Carbonieri ile ikimiz kalıyoruz. Devlet bandını zimmete geçirmek ve hırsızlık da Carbonieri ile birlikte değil. Yalnız kaçmama yardım ettiği görüşünü benimsiyorlar. 6 aydan fazla ceza vermezler. Benim durumuma gelince işler iyiden iyiye karışık. Gerçekten de tanıklar lehimde olduğu halde savcılık görevi yapan aynasız meşru müdafaayı kabul etmiyor. Dosyayı gören Dega, savcının bütün yüklenmelerine rağmen beni ölüm cezasına çarptıramayacaklarını söylüyor. Çünkü kolumda yara var. İddia makamı kellemi uçurmak için bir tek şeye dayanıyor. O da bıçağı önce benim çıkardığımı söyleyen 2 Arap'ın ifadesi. Sorgu bitti. Askeri mahkemeye çıkmak üzere Saint Laurent'e gönderilmeyi bekliyorum. Sigara içmekten başka şey yaptığım yok. Yürümüyorum bile. Öğleden sonra 1 saat daha avluya çıkmama izin verildi. Atölye şefiyle savcının dışında ne komutan ne de diğer aynasızlar düşmanca davranıyor bana. Tatlılıkla konuşuyor, dilediğim kadar tütünün verilmesine göz yumuyorlar. Günlerden salı, cumaya yola çıkmak gerekli. Çarşamba sabahı 10'da avludayım. 2 saatten fazla bir süredir de bekliyorum. Derken komutan çağırıyor ve gel benimle diyor. Yanımıza kimseyi almadan birlikte çıkıyoruz. Nereye gittiğimizi soruyorum. Evine giden yolda ilerliyor. Yürürken karım gitmeden önce seni görmek istedi diyor. Yanına silahlı birini katıp onu korkutmak istemedim. Bir şey yapmayacağını umarım. Yapmam komutanım. Evine varıyoruz. Juliet verdiğim sözü tuttum ve istediğin kişiyi getirdim. Öğleden önce geri götürmek zorunda olduğumu biliyorsun. Kendisiyle 1 saat kadar konuşabilirsin. Komutan bu sözleri söyledikten sonra çekiliyor. Juliet yanıma yaklaşıp elini omzuma koyuyor. Gözleri gözlerimde. Pırıl pırıl kara gözlerinde yaşlar var. Neyse ki kendini tutup ağlamıyor. Sen delisin dostum. Kaçmak istediğini bana söyleseydin işini kolaylaştırırdım sanıyorum. Kocamdan elinden geldiğince sana yardım etmesini rica ettim. Ne yazık ki bu işin artık kendisiyle ilgisi bulunmadığını söyledi. Bir kere ne durumda olduğunu anlamak için seni buraya getirdim. Cesaretinden ötürü kutlarım. Sandığımdan da iyiymişsin. Bir de aylarca bana getirdiğin balıkların parasını ödemek istiyorum. İşte 1000 frank. Sana verebileceğim para ne yazık ki bu kadar. Daha fazlasını veremediğin için de üzgünüm. Dinleyin hanımefendi. Paraya ihtiyacım yok. Sizden rica ediyorum, anlayış gösterin. Kabul edemem bu parayı. Dostluğumuz kirlenmiş olur. Yalvarırım, üstelemeyin. Nasıl istersen diyor. Hafif bir likör içer misin? Bu eşsiz kadın bir saatten fazla tatlı sözleriyle beni avutuyor. Cinayet suçundan temize çıkacağımı, diğerlerinden de 18 ay ile 2 yıl arasında bir ceza alacağımı söylüyor. Ayrılırken de elimi uzun uzun sıkıyor. Güle güle diyor, talihin açık olsun. Sonra hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Komutan beni yine hücreme getiriyor. Yolda komutanım diyorum, yeryüzünün en soylu kadınına sahipsiniz. Biliyorum kelebek, burada yaşamak için yaratılmamış, ona göre değil. Çok korkunç bir yer ama elden ne gelir? Allah'tan emekliliğime 4 yıl kaldı. Kaçsaydım başınıza büyük işler açacaktım komutanım. Buna rağmen bana elinizden geldiği kadar yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Doğru, epey başımı ağrıtabilirdin. Yine de sana bir şey söyleyeyim mi? Kaçmayı hak etmiştin doğrusu. Hücreye giden koridorun kapısında da ekliyor. Elveda kelebek, Tanrı yardımcın olsun. Doğrusu bu yardıma çok ihtiyacım var. Elveda komutanım. Evet, gerçekten de Tanrı'nın yardımına ihtiyacım var. Çünkü 4 sırmalı bir jandarma komutanının başkanlık ettiği askeri mahkeme kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Hırsızlık, devlet malına zimmete geçirme, mezara tecavüz ve kaçma teşebbüsünden 3 yıl yiyorum. Üstüne de Kileri'ye öldürmekten 5 yıl. Toplam 8 yıl hücre cezası. Yaralanmamış olsam kellemin gideceği muhakkak. Bana bu kadar insafsızca davranan mahkeme 2 kişinin katili Dandoski adlı bir Polonyalı'ya büyük anlayış gösteriyor. Açıkça taammüt olduğu halde ona da 5 yıl veriyor. Dandoski fırıncıydı. Bütün işi de mayayı hazırlamak, sabahın 3 ile 4 arasında çalışıyordu. Fırın rıhtıma baktığından geri kalan boş saatlerini balık avlamakla geçiriyordu. Sakin bir adamdı. Fransızcayı iyi bilmediğinden kimseyle dostluğu da yoktu.